Ayrım 8.
Bir taraftan Daniel'a çok daha yakın olmak ve gerçek bir kadın toprak ana kadar verimli olmak beni acayip çekiyordu. Yumuşacık, pembe beyaz bebeği, o küçücük sevimli yaratığı ve Ralph Lauren'in bebek eşyalarını düşünmek de heyecandan çıldırtıyordu. Ama öbür taraftan Allah'ım diyordum, hayatım sona erdi. Daniel çılgın bir alkolik ve bu gerçeği öğrendiğinde önce beni öldürecek, sonra da parçalara bölecek. Artık kızlarla dışarı çıkmak yok, alışveriş yok, flört etmek yok, seks yok, şişelerce şarap ve bir sürü sigara içmek yok. Ben artık koca karınlı bir süt makinesi olacağım ve o halimle kimse beni beğenmeyecek. Üstelik pantolonlarımı ve yeni aldığım o güzelim yeşil kotumu da giyemeyeceğim. Sanırım bu ikilemi yaşamak, doğanın uygun gördüğü gibi yapıp 18 yaşımdayken Northampton otobüsündeki Abner Remington'la evlenmediğim ve modern bir kadın olmayı seçtiğim için ödemem gereken bir bedel. Sharon geldiğinde suratım iki karış olmuş halde sözüm ona hamile olduğumun göstergesi mavi şeridi masanın altından ona uzattım. Bu mu dedi? Tabii ki bu diye homurdandım. Sen ne zannettin? Sana masanın altından cep telefonu uzattığımı mı? Sen dedi. Ne salak bir insanmışsın. İçindeki açıklamayı okumadın mı? Eğer hamileysen iki tane şerit olması gerekiyor. Tek şerit sadece testin çalıştığını göstermek için oluşuyor. Yani tek şerit hamile olmadığını gösteriyor. Seni küçük budala. Eve gittiğimde telesekreterime bir mesaj bırakıldığını gördüm. Annem, hayatım beni hemen ara, sinirlerim çok bozuk diyordu. Sinirleri çok bozukmuş. 5 Mayıs Cuma, 57.2 kilogram. Allah kahretsin, şu kilo alma işinden hayatımın sonuna kadar kurtulamayacağım. Hamilelik telaşı da kötü etkiledi. Biraz zaman geçsin terapiye başlıyorum. Alkol 6, hey yo. Sigara 25, kalori 1895, kazı kazan 3. Sabah boyunca kaybettiğim bebeğimin matemini tutarak dalgın dalgın ortalıkta gezinip durdum ama Tom arayıp biraz neşelenmek ve hafta sonuna iyi başlamak için öğlende bir Bloody Mary içmeyi önerince biraz da olsa kendime geldim. Eve geldiğimde annemin kızgın bir ses tonuyla bıraktığı bir sağlık merkezine gittiğini ve beni daha sonra arayacağını söylediği mesajı aldım. Sorununun ne olduğunu merak ediyorum. Büyük ihtimalle aşıklarının yoğun ilgisinden ve rakip prodüksiyon şirketlerinden aldığı sunuculuk tekliflerinden bunalmıştır. 23.45. Biraz önce Daniel Manchester'dan aradı. Ben yokken günlerin iyi geçti mi? Harikaydı. Sorduğun için teşekkürler dedim neşeyle. Harikaydı. Teşekkürler ha. Bir yerlerde bir kadının bir erkeğe verebileceği en güzel şeyin huzur olduğunu okumuştum. Bu yüzden doğru düzgün birlikte olmaya başladığımızdan beri benden uzak kaldığı ilk anda uydurma bir hamilelik yüzünden gülünç sinir krizleri yaşamış olmak beni bile rahatsız ediyor. Neyse ne önemi var ki? Yarın gece görüşüyoruz. Hey yo, la la la la. 6 Mayıs Cumartesi, Kurtuluş Günü. 57.650 kilogram. Alkol 6, sigara 25, kalori 3800. Sayısalda doğru tahmin 0. Yazık. Kurtuluş gününde bulunduğumuz mevsimde beklenmeyecek kadar halsiz olarak ama bir an önce yataktan fırlama isteğiyle dolup taşarak uyandım. Savaşın bitişi, Avrupa'nın özgürlüğüne kavuşması harika, harika, çok güzel. Dürüst olmak gerekirse bu iş acayip canım sıkıyor. Hiç ilgilenmiyorum. Büyük babalarım yaşamıyor. Babam kendini tamamen Alcombre'lerin bahçesinde verilecek olan partiye vermiş durumda. Zamanının nedenini anlayamadığım bir şekilde havaya gözleme savurarak geçirecek. Annem de büyüdüğü sokak olan Cheltenham'daki verilecek olan etli börek partisine katılacak, hem de büyük ihtimalle Julio ile birlikte. Allah'tan o partiye bir Almanla gitmiyor. Arkadaşlarımın hiçbiri herhangi bir organizasyon yapmadı. Zaten yapsalardı da bizimle hiçbir ilgisi olmayan bir şeyi kutlamamasına katkıda bulunmaya çalışmak hem yanlış hem de utanç verici ve salakça bir girişim olurdu. Demek istiyorum ki savaş bittiğinde büyük ihtimalle ben daha bir yumurta bile değildim. Onlar savaşırken ve havuç gibi şeylerden reçel yapıp yerken ben sadece bir hiçtim. Bunlara kafa yormaktan nefret ediyorum. Ayrıca annemi arayıp savaş döneminde adet görmeye başlayıp başlamadığını sormayı da düşünmüyor değilim. Acaba yumurtalar her dönemde tekrar mı oluşur? Yoksa doğumdan itibaren vücutta mikro halde yer alıp gerektiğinde mi harekete geçerler? O dönemde annemin vücudundaki bir yumurta olarak savaşı bir parça da olsa yaşamış olabilir miyim? Şu anda hayatta olan bir büyük babam olsaydı, hiç olmazsa onun hatırına bu olayla alakalıymışım gibi davranabilirdim. Ama yok ki. Aman, ben alışverişe çıkıyorum. 19.00. Havanın sıcaklığı yüzünden bedenim iki katına çıktı. Yemin ederim, bir daha asla bir mağazanın soyunma odasında bir şey denemeyeceğim. Bugün warehouse'da denediğim elbiseyi çıkarmaya çalışırken elbise tam kollarımın altında takılıp kaldı ve ben kıs kıs gülen 15'lik yeni yetmelerin arasında o şey ters dönüp kafama geçmiş bir halde bıngıl bıngıl sallanan göbeğimi ve basenlerimi sergileyerek dolaşmak zorunda kaldım. O aptal elbiseyi aşağı indirip bir de öyle çıkarmayı denedim ama bu sefer de kalçalarımdan geçmedi. Soyunma odalarından nefret ediyorum. Herkes pis pis birbirinin vücudunu süzer ama kimse bir an bile olsun göz göze gelmez. Bir de ne giyse nefis görüneceğini bildiği halde ışıldayan gözlerle saçlarını savurarak etrafta dans eden ve aynanın karşısında model gibi pozlar veren ama yanındaki şişman ve her giysisinin içinde manda gibi görünecek olan arkadaşına "Bu beni çok mu şişman gösterdi?" diye soran tipler vardır. Sonuç olarak iğrenç bir alışveriş deneyimiydi. Aslında biliyorum ki alışveriş demek fazla seçenek sunmayan Nicole Fahri veya Wessels and Joseph'e gitmek ve bulduğunu almak ama fiyatlar öyle yüksek ki her seferinde dönüp dolaşıp yine warehouse'a ve Miss Selfridge'e gidiyorum. 34.99 pound'a satılan elbiseleri görünce sevinçten çılgına dönüyorum. Ama denemeye çalıştığım elbiselerin içine girebilsem çıkaramıyorum ve en sonunda gidip alacaklarımı Marks & Spencer'dan alıyorum. Çünkü oradan aldıklarımı denemek zorunda kalmıyorum. Bugün de bir şeyler aldım aslında. Eve bana hiç yakışmayacak dört parça işe yaramaz şeyle döndüm. Bir tanesi 2 yıl boyunca Marks & Spencer çantasından çıkarılmamış halde koltuğun arkasında duracak. Diğer üçü geri götürülüp Bulls'da veya Warehouse'da geçerli olan iade fişleri alınacak ama ben onların yerine başka şeyler almayı unutacağım. Böylece bugün Nicole Fahri'den gayet hoş bir tişört almama yetecek bir miktar olan 119 pound'u çöpe atmış oldum. Artık biliyorum ki koca yaz boyunca aynı suni ipek elbiseyi giymek yerine çılgınca bir alışveriş sevdasına kapılmanın ve kurtuluş günü kutlamalarına katılmanın cezası. Belki de Tom'u arayıp pazartesi günkü banka tatili için hoş bir parti ayarlamalıydım. Geyik olsun diye ironik bir kurtuluş günü partisi, şöyle kraliyet düğünü gibi bir şey yapmak mümkün müydür? Yo, hayır, ölü insanlarla dalga geçilmez. Ayrıca bir de bayrak sorunu var. Tom'un arkadaşlarının çoğu antinazi. O kadar bayrağı bir arada görünce dazlakları beklediğimizi sanacaklardır. Merak ediyorum. Acaba bizim jenerasyon bir savaş yaşamak zorunda kalsaydı ne olurdu? Neyse, hafif bir içki alma zamanı. Daniel yakında burada olur. Hazırlıklara başlamalıyım. 23.59. Çok komik. Mutfakta gizli gizli sigara içiyorum. Daniel uyuyor. Aslında numara yaptığını düşünüyorum. Ne tuhaf bir akşam. Galiba bizim ilişkimiz artık tamamen ikimizden birinin sevişmeyi istememesine dayanıyor. Bütün bir geceyi birlikte geçiren insanların sevişmesi beklenir. Ama bizde hiçbir şey olmuyor. Televizyonun karşısında sinemaya giden 14'lük çiftler gibi Daniel'ın kolu rahatsızlık verici bir şekilde boynuma dolanmış halde oturup kurtuluş günü kutlamalarını izledik. Kolu ensemi acayip acıtıyordu ama bir türlü çekmesini söyleyemedim. Sonunda yatma saatini daha fazla erteleyemeyeceğimiz kadar geç oldu ve biz hala tam bir İngiliz denecek kadar resmiydik. Vahşice birbirimizin giysilerini yırtacağımız yerde saçma sapan bir diyaloğa girdik. Banyoya önce sen gir. Yok, önce sen. Hayır hayır, ben senden sonra girerim. Israr ediyorum, önce sen. Hayır hayır, olmaz öyle şey. Sen banyoya gir, ben de sana bir misafir havlusu, birkaç tane de midye kabuğu şeklindeki minik sabunlardan getireyim. Sonra da Morecambe ve Wise gibi birbirimize dokunmadan öylece yattık. Eğer gerçekten bir tanrı varsa, o kadar salaklıktan sonra Daniel'ı hiç beklemediğim kadar normal bir adama dönüştürdüğü için duyduğum minneti belirtmek ve ondan gece yatağa pijamasıyla ve gözlüğüyle giren 25 dakika boyunca gözünü bir kitaba diken, sonra da ışığı söndürüp sırtını dönerek uyuyan Daniel'ı tekrar eski haline, benim tanıdığım ve sevdiğim seks düşkünü çıplak vahşi hayvana dönüştürmesini dilemek istiyorum. Bu konuyla ilgilendiğin için teşekkürler Tanrım. 13 Mayıs Cumartesi. 57.650 kilogram. Sigara 7. Kalori 1145. Kazı kazan 5. 2 pound kazandım. O yüzden toplam kazı kazan harcaması 3 pound. Çok iyi. Sayısal loto harcaması 2 pound. Doğru rakam sayısı 1. Akşam o kadar yedikten sonra sadece 650 gram almam çok ilginç. Belki yiyecekler ve kilo arasında sarımsak ve kötü koku arasındaki gibi bir ilişki vardır. Sarımsak bütün olarak yenirse nefesiniz kokmaz. Herhalde yemeği de çok fazla yiyince kilo yapmıyor. Eğlenceli ve mutluluk verici bir teori ama tuhaf hissettiriyor. Cömert arkadaşlarım birer şişe şarapla kalmayıp Marks & Spencer'dan alınmış ekstra yiyeceklerle geldikleri için inanılmayacak kadar çok şarap ve yiyecek tüketildi dün gece. Onların getirdiklerinin dışında bir de benim Marks & Spencer'dan aldığım, pardon, bütün bir gün köle gibi sıcak ocağın başında çalışarak hazırladığım demeliydim. Yiyecekler ve iki şişe şarap, biri köpüklü, biri beyaz vardı soframızda. İşte tüketilenler. Bir tabak humus ve bir paket sandviç ekmeği. 12 somon balığı ve krem peynir. 12 mini pizza. Bir frambuazlı kek. Bir tiramisu. Parti boyutu. 2 Swiss Mountain çikolata. Sharon yine formundaydı. Daha 20.35'te bir taraftan bardağındaki Kör Royal'dan 3'te 1'ini bir yudumda mideye indirirken orospu çocukları diye bağırmaya başlamıştı bile. Aptal, kibirli, kendini beğenmiş, küstah, bencil orospu çocukları. Hep bana topluluğunun üyeleri. Bana şu küçük pizzalardan bir tane uzatır mısın lütfen? Jude'un morali bozuktu. Çünkü şu anda ayrı olduğu alçak Richard onu arayıp sanki tekrar birlikte olmak istiyormuş gibi mesajlar veriyor. Ama bir taraftan da sadece arkadaş kalmak istediğini söyleyerek kendini güvence altına alıyor. Bu oyunu kasıtlı olarak oynuyor çünkü Jude'un onunla hala ilgilendiğini bilmek hoşuna gidiyor. Son olarak dün akşam sözüm ona iyi niyetinden dolayı Jude'u arayıp ortak bir arkadaşlarının verdiği partiye gidip gitmeyeceğini sormuş. O zaman ben gelmeyeyim demiş. Hayır, senin için hiç hoş olmaz çünkü ben yanımda kız arkadaşımı getirecektim. Önemli bir şey değil. Yani birkaç haftadır kendisini düzmeme izin verecek kadar aptal bir kız işte. Ne? Diye patladı Sharon. Yüzü kıpkırmızıydı. Bunlar bir kadın için söylenebilecek en iğrenç şeyler. Aşağılık, küstah budala. Arkadaşlık adı altında sana canının istediği gibi davranma hakkını nereden buluyor bu adam? Salak sevgilisinden bahsederek seni hayal kırıklığına uğrattığı için kendini akıllı zannediyor. Böyle tatmin oluyor. Eğer seni incitmekten gerçekten korkuyor olsaydı o salak kızı senin burnunun dibine sokmaktan vazgeçip çenesini kapatır ve partiye yalnız gelirdi. Arkadaş ha, püh, düşman desek daha iyi diye ben bağırdım. Bu sefer ağzıma somon balığı tıkıştırıp silk kata uzanırken orospu çocuğu. Saat 23.30 olduğunda Sharon iyice yüksek perdeden konuşmaya başladı. 10 yıl önce çevreyle ilgilenen insanlarla sandaletli ecişler diye dalga geçerlerdi. Ama bugüne geldikleri yere bir bakın diye bağırıyordu. Parmağını tiramisuya batırıp batırıp ağzına götürerek konuşmaya devam etti. Yıllar sonra feminizmde de aynı şey olacak. Genç metresleri için menopoz öncesi dönemdeki eşlerini ve ailelerini terk eden, karşısındakinin de bir kadın olduğuna bakmaksızın ukala bir tavırla ayaklarına kapanan güzelim kadınlarla ilgili masallar anlatan ya da hiçbir özveride bulunmadan, bir güzel söz söylemeden kadınlarla yatmaya çalışan erkekler olmayacak. Çünkü o zaman genç yaşlı tüm kadınlar onlara siktir olup gitmelerini söyleyecekler ve erkekler aşağılık, ukala ve bencilce davranışlarıyla kadınların içini bulandırmaktan vazgeçip onlara nasıl davranmaları gerektiğini öğrenmedikleri sürece onlarla yatamayacaklar. Orospu çocukları diye haykırdı Jude, Peanut Grogus'unu öpürdetirken. Arkasından frambuazlı kek ve tiramisu'yu birlikte çiğneyen ben haykırdım. Orospu çocukları. Kahrolası orospu çocukları dedi Jude. Son silk katı izmaritinden yakarken. Tam o anda kapı çalındı. Bahse girerim Daniel'dır. Kahrolası orospu çocuğu dedim. Ve arkasından ne var diye haykırdım. Daniel en kibar, en ince sesiyle ah merhaba sevgilim dedi. Sizi rahatsız ettiğim için gerçekten üzgünüm. Seni arayıp telesekreterine mesaj bırakmıştım. Bütün akşam boyunca hayatımın en sıkıcı yönetim kurulu toplantısında tıkılıp kaldım ve seni çok özledim. Küçük bir öpücük vereceğim Eğer istersen sonra giderim. Yukarı gelebilir miyim? Of, peki, diye homurdanıp bir karış suratımla yalpalaya yalpalaya masaya doğru ilerledim. Kahrolası orospu çocuğu. Hep banacılar ne olacak, diye kükredi Sharon. Yemeğini pişir, pohpohla, gencecik bedenini sun. Kadınların emirlerine amade olduklarını zannediyorlar. Hey, şarabımız bitti mi? O sırada şirin şirin gülümseyen Daniel belirdi kapıda. İtinayla tıraş edilmiş yüzü ve takım elbisesi içinde biraz yorgun ama oldukça hoş görünüyordu. Elinde 3 tane milk tray vardı. Hepinize birer tane derken tek kaşını kaldırışı çok seksiydi. Kahvelerinizle birlikte yemeniz için. Sizi rahatsız etmeyeyim. Hafta sonu için alışveriş yapmıştım. Elindeki 8 Collins poşetini mutfağa taşıdı ve içindekileri yerleştirmeye koyuldu. O sırada telefon çaldı. Kızların yarım saat önce aradıkları taksi durağından arıyorlardı. Pembroke Grove'da zincirleme kaza olmuş ve bütün arabaları hasar görmüş. Gelemeyeceklermiş. Daniel, nereye gideceksiniz diye sordu. Sizi evlerinize ben bırakayım. Gecenin bu saatinde sokaklarda tek başınıza taksi arayamazsınız. Kızlar aptal suratlarla Daniel'a sırıtarak çantalarını ararlarken ben fındıklı karamelli çikolatamın paketini açıp yemeye başlamıştım bile. Tuhaf duygular içindeydim. Bir taraftan kızların imrendiğini hissettiğim mükemmel erkeğe sahip olmaktan duyduğum gururu, bir taraftan da sinir bozucu seks düşkünü Ayyaş'ın tuhaf bir şekilde mükemmel erkek rolü oynayarak feminist sohbetimizi kesmesine duyduğum öfkeyi yaşıyordum. Mükemmel erkek ha? Bunun ne kadar süreceğini hep birlikte göreceğiz diye düşündüm dönmesini beklerken. Geldiğinde merdivenleri koşarak çıktı. Bana sımsıkı sarıldı ve hemen yatak odasına götürdü. Cebinden yaldızlı kağıda sarılmış kap şeklinde bir çikolata çıkardı ve sarhoşken bile bu kadar tatlı olabildiğin için fazladan bir çikolata daha hak ediyorsun dedi. Ve sonra 14 Mayıs Pazar 19.00. Pazar akşamlarından nefret ediyorum. Ödev akşamları gibi. Yarın sabah Perpetua'ya bir katalog kopyası teslim etmem gerekiyor. Başlamadan önce Jude'u arayacağım. 19.05. Cevap yok. Ya neyse işe başlamalı. 19.10. Sharon arayacağım. 19.45. Sharon aramama pek sevinmedi. Dışarıdan yeni gelmiş ve bir süredir görüştüğü adamın o yokken arayıp aramadığını öğrenmek için 1471'i aramak üzereymiş. Ben arayınca son numara olarak kaydedilen benimki oldu tabii. 1471'in çok parlak bir buluş olduğunu düşünüyorum. Arayan son kişinin kim olduğunu hemen öğrenebiliyorsunuz. Bu numarayı ilk keşfettiğimizde Sharon böyle bir numaranın kullanıma açılmasının sebebinin İngiltere Telekom'un İngiliz halkı arasındaki sorumlu kişiler ve sağlıksız ilişkilerden yararlanma çabasından başka bir şey olmadığına inandığını ve bunu kesinlikle karşı olduğunu söylemişti. Gerçekten de bazı insanlar bu numarayı günde 20 defadan fazla arıyor. Jude da bu numaraya başlayanlardan. Ama birinden yeni ayrıldığınızda veya yeni bir ilişkiye başladığınızda duyduğunuz acıyı 2 kat arttırdığını da kabul ediyor. 1471'e numara kaydedilmemiş. Acı. Telesekreterde mesaj yok. Acı. 1471'e kaydedilen numara annenizin numarası. Acı. Amerika'da bizim 1471'imizin verdiği hizmeti veren numara, son kontrolümüzden itibaren sizi arayan bütün numaraları ve kaç defa aradıklarını da tespit ediyor. Daniel'ın bu yolla onu ilk günlerde nasıl çılgınca aradığımı öğrenmesi fikri beni dehşete düşürüyor. Güzel olan şu ki eğer bir numarayı aramadan önce 141'i çevirirseniz 1470 numaranızı kayıt etmiyor. Jude'a göre yine de dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü eğer birini kafaya takar ve arayıp durursanız o da o sırada evdeyse ve kimin aradığını tespit etmek için 1471'i arayıp hiçbir numaranın kayıt edilmediğini görürse sizden şüphelenebilirmiş. Daniel'ın bütün bu numaralardan haberdar olmadığından emin olmalıyım. 21.30. Sigara almak için bir koşu dışarıya çıkmaya karar verdim. Merdivenleri çıkarken telefonumun çaldığını duydum ve Tom'la konuştuktan sonra telesekreterimi açmayı unuttuğumu fark ettim. Koşarak yukarı çıktım. Çantamın içinde ne varsa çıkaracak kadar büyük bir telaşla anahtarımı aradım. İçeri dalıp kendimi telefona attım ve sustu. Az önce tam tuvalete girmiştim ki tekrar çalmaya başladı. Yanına gittiğimde tekrar sustu. Sonra yine çalmaya başladı ve bu sefer yetişmeyi başardım. Merhaba hayatım, bil bakalım ne oldu dedi annem. Ne?" dedim acı içinde. "Artık kendine yakışan tarzı bulman gerektiğine karar verdim. Hem ne demeyi keser misin lütfen? Hiç yakışmıyor. Beni baştan yarat. Ortalıkta çamur ve sis rengindeki soluk kıyafetlerle dolaşmana katlanamıyorum. Çok kötü görünüyorsun." "Anne, şimdi konuşamam. Üzgünüm. Ama bir telefon..." "Aklını başına topla Bridget. Aptallık istemez," dedi. Çıkarabileceği en dehşet verici sesle. "Mavis Underby'de soluk sarı ve yosun yeşili renklere büründüğü günlerde berbat görünüyordu. Ama artık cart pembe ve canlı yeşiller giyiyor ve hem 20 yaş daha genç hem de nefis görünüyor." Dişlerimi sıkarak, "İyi ama ben cart pembe ve canlı yeşil giyinmek istemiyorum ki," dedim. "Tatlım, Mavis bir kış kadını. Ben de öyleyim. Ama belki sen Una gibi yaz kadınısındır ve onun gibi pastel renkler giyersin. Onlar karar verene kadar sen de bilemezsin ki." "Anne, beni baştan yarata gitmiyorum," dedim ümitsizlik içinde. "Bridget, söylediklerinin tek kelimesini bile dinlemiyorum. Geçen gün Una teyzen diyordu ki eğer hindi ziyafetinde üzerinde biraz daha canlı ve parlak renkli bir şey olsaymış Mark Darcy sana karşı daha ilgili davranabilirmiş. Hiç kimse Auschwitz'ten çıkıp gelmiş gibi görünen bir kız arkadaş istemiyor tatlım. Aslında ona tepeden tırnağa çamur rengi giydiğim halde bir erkek arkadaşım olduğunu söylemeyi çok istedim. Ama hem Daniel'ın hem de benim onların sohbetlerinin temel konusu haline gelmemiz ve annemden sonu gelmez öğütler dinlemek zorunda kalmam olasılığını düşününce hemen vazgeçtim. Susmasını beni baştan yarat işini düşüneceğimi söyleyerek sağladım. 17 Mayıs Salı. 58,100 kilogram. Hey yo, sigara 7. Çok iyi. Alkol 6. Çok çok iyi, çok kötü. Daniel hala mükemmel bir sevgili. Nasıl oluyor da herkes onun hakkında bu kadar yanılabiliyor? Kafam onunla birlikte yaşamak, Calvin Klein reklamlarındaki gibi minik çocuğumuzla birlikte sahilde koşturmak ve salak bir bekar yerine küstah bir evli olmak gibi bin bir çeşit fanteziyle dolu. Birazdan çıkıp Magda ile buluşacağım. 23.00. Jeremy yüzünden morali çok bozuk olan Magda ile yediğim yemek kafamı oldukça karıştırdı. Araba alarmımızın uzunca bir süre susmadığı, insanların camlardan sarkarak bağırdığı geceye sebep, Sloane Wooney'in Magda'ya Jeremy'yi Harbour Club'da bir kızla birlikte gördüğünü anlatmasıymış. Büyük ihtimalle bu benim haftalar önce Jeremy'nin yanında gördüğüm cadalozdu. Magda benim herhangi bir şey görüp görmediğimi ya da duyup duymadığımı sordu ve ona Vessels'daki takımın içindeki sürtüyü anlattım. Meğer Jeremy bir flört olduğunu ve bu kızdan çok etkilendiğini itiraf etmiş. Hiç yatmadıklarını iddia ediyormuş ama Magda tüm bunlardan fena halde bunalmış görünüyor. "Bekar olduğun sürece bunun tadını çıkartmalısın Bridge," dedi. "Bir kez çocuk sahibi olup işini bıraktın mı son derece acınacak durumda kalıyorsun." Harbour Club'daki mayolu kızlarla ilgili fanteziler kurmayı istiyor.